Ayrım 32, sayfa 345. Memorandum, Anders de la Motta. 48. bölüm. Mollar onunla birlikte dairesine çıktı. Hatta yeni kilidin yedek anahtarlarını isteyip istemediğini bile sordu. Sarhoş elbette düşüncelerini açıkça söylemeliydi. Gizli sığınağı, silah, banka hesapları, fotoğraflı beyaz tahta. Eğer Club Babel'e gitmemiş olsa muhtemelen söylerdi de. Dreyer'in onu inandırmaya çalıştığının aksine Molnar ve ekibi düşmanı değil, arkadaşlarıydı. Ona göz kulak olan sadık arkadaşlar. Zayıflıklarını görmezden gelmeye hazırlardı ve onun için kendilerini riske atıyorlardı. Sarrac'ı Varlin'den, Dreyer'den ve Janus'tan koruyorlardı. Ama o hesaplardaki paranın gerçek kaynağını öğrenseler, Sarrac'ın organize suçtan ödeme aldığını bilseler işler tamamen değişirdi. Eric I. Johansson, rüşvetçi bir polis memuru, bir muhbir, bir sıçan. Bu yüzden çenesini kapalı tutmalıydı. Kendini bulduğu cehennem labirentinden kaçmanın bir yolunu bulmaya çalışırken hiçbir şey hatırlamıyormuş gibi yapmalıydı. Tabii eğer bir kaçış yolu varsa. Bundan giderek daha çok şüphe duyuyordu. Yapbozun parçaları yerlerine oturmaya başlıyordu ama sorun şuydu ki oluşturdukları resmi giderek tiksindirici buluyordu. Hemen sokağın karşısındayız dedim onlar. İhtiyatlı olmamızı istediğin zaman alarma bir kere bas. Acil bir durumsa iki kere, tamam mı? Sarhoş üzerinde bir düğme bulunan küçük gri bir kutu uzattı. Elbette, tamamdır. Ve aramaktan çekinme David, ne için olursa olsun, anlaştık mı? Sarhoş başıyla onayladı ve gülümsemeye çalıştı. Beklediğinden daha başarılı oldu. Her şey için teşekkürler Peter. Ben gerçekten... Sarhoş bir an için ne diyeceğini bilemedi, sonra da söylemeyi beceremedi. Dediğim gibi sen de benim için aynısını yapardın David. Neredeyse bitirdik. Tek yapmamız gereken Janus'u ele geçirmek, sonra tüm bu kabus sona erecek. Peki onu bulduktan sonra ne yapacağız diye düşündü Sarhoş. Cevabı hali hazırda bildiğini fark etti. Berk kurşun geçirmez, yelek ve seri numarası silinmiş altı patlarla birlikte cevabı da vermişti. Atıf polisleri neredeyse anında fark etti. Tek yapması gereken kapıyı gözetlemek için kusursuz bir yere ihtiyaç duyarsa nereye park edeceğini bulmak ve sahibi belirsiz bir Volvo aramaktı. Arabanın yakınından geçerken gösterişli bir biçimde sakız çiğnedi ve stadyumdan aldığı Nordich baskonlarını salladı. Arabanın içinde bir adam ve bir de kadın oturuyordu. İkisi de koyu renkli elbiseler giymişti. Ön panelin ortasındaki polis telsizinin kırmızı ışıkları Atıf'ın şüphe kırıntılarını da temizledi. Arabadaki polis memurları ona sadece şöyle gelişi güzel baktılar. Erken kalkıp şehir merkezini ele geçiren ekşi maya yoğurucusu taytlı hayaletlerden biri olduğunu düşünmüşlerdi. Atıf arabadan kapıya kadar olan mesafeyi ölçtü, kamyoneti tam kapının önüne park ederse görüş açısını ne kadar kapatacağını düşündü. İşe yarayabileceğini fark etti. Volvo'nun ardındaki sokağın köşesine gittiğinde sakızı tükürüp bastonlarından birinin ucuyla ezdi. Bir dikenli telli çitten kestiği iri tel tutamını cebinden çıkarıp sakıza sağlam bir şekilde yapıştırdı. Sivil polis aracının yanından geri geçerken bastonu dikkatlice uzatıp çivileri arka tekerin desenli oluklarına yapıştırdı. Çivilerin tekeri patlatması en fazla 3 metre sürecekti. Atıf park halindeki kamyonetine doğru yoluna devam etti. Evin ön kapısının açıldığını gördü ve neler olduğunu fark edilmeden izleyebilmek için hızlıca başka bir kapı aralığına saklandı. İri yarı sarışın bir adam sokağa çıktı. Polis olduğu her halinden belliydi. Adam sokağın karşısına geçti ve Volvo'ya şöyle bir an bile dönüp bakmadan köşeyi döndü. Köşedeki binaya girmeden önce omzunun üzerinden kısaca arkasına baktı. Atıf tekrar dışarı çıkmasını bekledi ve neredeyse yarım saat geçmişti ki istemeyerek de olsa bir sorunu olduğunu kabullendi. Volvo'daki polisler tek başlarına değillerdi, etrafta başkaları da vardı ve kendilerini düzgün bir biçimde gizleyecek kadar akıllılardı. Bu demekti ki Atıf plan değiştirmek zorundaydı. Çatıdaki adam kıpırdamadan duruyordu. Aşağıda sokağın karşı tarafındaki dairenin karanlık camlarını görebiliyordu. Bir iki adım öne atsa, gölgelerden çıksa ve çatının ucundan baksa aşağıdaki polis memurlarını görecekti. Bir an tam da bunu yapmayı düşündü. İkisi de onu göremezdi, daireye odaklanmışlardı. İçeride uyuyan adamın nihayet sırrını açığa vurmasını umuyorlardı. Bir süredir endişelenmişti, hatta kabul edemeyecek kadar çok endişelenmişti. Ancak gerekeni yapmış ve tüm riskleri ortadan kaldırmıştı, biri hariç. Adam dönüp cebinden yarısı içilmiş bir puro çıkardı, birleştirdiği avuçlarında yakıp derin bir nefes çekti. Duracaktı, kendisine bir kez daha bu sözü vermişti ama henüz değil. Saraç yine arabada olduğu rüyasını görüyor, Hansen önde, yolcu koltuğunda, kendisi de direksiyonun başında. Ama orada birisi daha var, arka koltukta kopişon takmış, yüzünü Saraç'ın göremediği bir figür, bir erkek. Saraç bundan emin, kendisine yakın boy ve yaşta. Saraç onun kim olduğunu biliyor ama yine de adamın ismini söylemeye cesaret edemiyor. Hansen konuşuyor, Çetin Ceviz olduğunu göstermeye çalışıyor. Ama kelimelerle örtmeye çalışsa da sesindeki endişe rahatlıkla duyulabiliyor. Bir anlaşma teklif etmeyi düşünüyordum diyor. Başını çevirip Saraç'a bakıyor, sırıtıyor. Bakışlarını ve sesini sabit tutmaya çalışıyor. Ancak Hansen'in yolcu koltuğunda oturmasının bir sebebi var. Korkuyor ve yedek bir plan istiyor. Hızlı bir kaçış rotası arıyor. Arkadaşça ayrılacağız, dargınlık yok. Hansen hala sırıtıyor, nikotin lekeli dişleri görünüyor. Saraç adamın tombul ellerine bakıyor ve aklına fotoğraflardaki 10 yaşından bile büyük olmayan kızlar geliyor. Ne dersin Eric, anlaştık mı? Saraç dikiz aynasına bakıyor ve kapüşonlu adamla göz göze geliyor. Kendisininki gibi soluk gözler. O ve Yanus çok, hatta itiraf etmek istemeyeceği kadar çok benziyorlar. İkisi de cambaz ipinde. Bunu kendileri seçmiş. Bunun için yaşıyorlar, bunu seviyorlar. Denetmen ve haber kaynağı arasındaki ilişki bazen fazla yakın olabiliyor. O ve Yanus da mı böyle olmuşlardı, fazla mı yakınlaşmışlardı? Ne diyoruz Eric? Hansen tereddütlü bir şekilde sırıtıyor. Saraç dikiz aynasına bakmaya devam ediyor. Diğer adamın gülümsediğini görüyor. Ne anlama geldiğini anlıyor. Kapıyı açıp yola çıkıyor, bir sigara çıkarıp çakmağın alevini kardan korumak için avuçlarını siper ediyor, derin bir nefes alıyor. Arabanın içinde bir ışık çakıyor ve sonra bir patlama sesi duyuluyor. Ses Saraç'ı uyandırdı ve yatağından sıçrayarak kalkmasına neden oldu. Kalbi deli gibi çarpıyordu. Tişörtü terden sırılsıklandı. Mesanesi patlamak üzereydi. Işıkları yakmakla uğraşmayıp tuvalete sessizce yürüdü. Salondan geçerken karşıdaki binaya baktı. Pencere karanlıktı ama Saraç molların adamlarının orada olduğunu biliyordu. Adi bir sıçan olduğunu bilseler onu korumaya yine bu kadar hevesli olup olmayacaklarını düşündü. Muhtemelen Yanus da dışarıda bir yerlerde son bağlantıları kesmek için doğru anı bekliyordu. Birlikte yaşadıkları onca şeyden sonra Yanus gerçekten bu kadar ileri gitmeyi göze alabilecek miydi? Saraç bir canavar, ölümü olacak birisi mi yaratmıştı? O kendisini bulmadan kendisinin mi onu bulması gerekiyordu? Saraç bu fikri kafasından kovdu, arkasını döndü ve tuvalete doğru bir adım attı. Birden göz ucuyla bir kıpırtı gördüğünü sandı. Arkasına dönüp karşıdaki binaya, sonra da karanlık çatıya baktı. Ama elbette orada kimse yoktu. 49. Bölüm. Natalie merdivenleri biraz fazla hızlı çıktı. Son basamakta bir dakika kadar durup soluklandı. Fazla hevesli gibi görünmek istemiyordu. Cep telefonunu çıkardı. Sarac'ın bu defa evde olmasını umuyordu. Kendini topladığında kapıya gidip zili çaldı. Açan olmadı. Natalie yine denese de sonuç aynı oldu. Posta deliğini açıp evin içine doğru seslendi. ''David, ben Natalie, kapıyı aç.'' Gürültüler, ayak sürüme sesleri duydu. Bir an bir çift terlik ve eski püskü bir sabahlığın ucunu gördü. Posta boşluğundan hemen çekildi. Kapı ağır ağır açıldı ama asma kilit hala takılıydı. Sarac berbat görünüyordu. Gözlerinin altında siyah torbalar vardı. Sakalı kirli ve yağlıydı. Taktığı yün bere çok uzun zaman önce yıkanmalıydı. Peşmürde sabahlığı en az bir beden büyüktü ve genel görüntüye hiç yardımı dokunmuyordu. ''Beni içeri alacak mısın?'' Sarac cevap vermedi, yalnızca kapıyı kapattı. Birkaç saniye sonra Natalie zincirin şıkırtısını duydu. ''Gel, kapıyı iyice kapat.'' Sarac salona doğru sallana sallana gidip kanepeye çöktü. Natalie mutfağa hızlıca bir göz gezdirdi. Temiz ve düzenliydi. Lavaboda bir tane kirli bardak bile yoktu. Buzdolabını açtı. Açılmamış paketlerle doluydu.
''En son ne zaman yemek yedin? Düzgün bir şey yani.''
Sarac duyamadı, bir şeyler mırıldandı. Enkaza dönmüştü. Gözlerini odaklamakla zorlanıyordu. Natalie derin bir iç çekti.
''Pekala, şöyle yapacağız.'' dedi. ''Önce kahvaltı, daha doğrusu öğle yemeği yemelisin.''
Duvardaki saati gösterdi. 11'i çeyrek geçiyordu.
''Sonra bir duş al. Sonra saçını sakalını keseyim. Malzemen var mı? Yoksa 7-11'e mi gideyim?''
Biraz daha mırıldanış, banyo dolabıyla ilgili bir şeyler.
''Tamam, şu sabahlıktan da kurtul. Otostopçunun galaksi rehberindeki herife benzemişsin.''
Durdu.
''Filmin sonundaki haline, başındakine değil.'' diye ekledi.
Sarac gerçek bir iştahla yedi. 3 yumurta, koca bir paket domuz pastırması, 2 dilim ekmek. Hepsinin üstüne bir portakal suyu ve bir bardak sert kahve içti. O duş alırken Natalie onun gardırobundan bir kot pantolon, bir de uzun kollu tişört aldı. Fırsattan istifade biraz etrafa da bakındı ama önemli bir şey görmedi. Yeni kanepenin dışında her şey evi temizlediğinde bıraktığı gibiydi. O temizlik sırasında evin ne kadar gayri şahsi olduğuna şaşırmıştı. Resim ya da Sarac'ın gerçekten kim olduğuna dair bir ipucu verecek hiçbir şey yoktu. Kitaplık doluydu gerçi ama daha çok İngilizce kurgu dışı eserler barındırıyordu. Natalie kitaplardan birini çekti. Robert B. Caldini'nin İkna'nın Psikolojisi. Kitabın arkasını çevirip yazıyı okudu. İkna hakkındaki bu klasik kitap insanların evet deme psikolojisini açıklıyor. Natalie kitabı yerine geri koydu. Bir parça kağıt yere düştü ve onu almak için eğildi. Seyrek saçlı, beyaz gömlek ve siyah pantolonuyla bir cambaz telinde dengede durmaya çalışan bir adamın siyah beyaz fotoğrafıydı. Arka planda Londra'daki Tower Bridge'in kulelerinden biri, altında iyice aşağıda da Thames'in karanlık suları vardı. Ama adam nefes kesici manzaradan etkilenmişe benzemiyordu. Yalnızca önüne, amacına doğru bakıyordu. Natalie fotoğrafı çevirdi, süslü el yazısını okuyup fotoğrafı kitaplığa geri koydu. Sarac banyodan çıktı. Şimdiden 1-2 renk daha açık görünüyordu. Natalie'yi gördüğüne neredeyse sevinmiş gibiydi. Natalie mutfaktaki sandalyelerden birini işaret etti. ''Otur.'' Banyo dolabından tıraş köpüğü, tıraş bıçağı ve bir de havlu aldı. Mutfak çekmecelerinden birinde bir makas buldu. Havluyu Sarac'ın boynuna sardı. ''Çene yukarı.'' Sakallarını hızlıca kısalttı, sonra bir mutfak havlusunu ılık suya batırıp onunla Sarac'ın çenesini ve yanaklarını nemlendirdi.
''Bandajının değişmesi gerekiyor, çok kötü kokuyor, ayrıca bandı da artık düzgün yapışmıyor.'' dedi.
Sarac'ın yüzünü tıraş köpüğüne buladı ve onu dikkatlice tıraş etmeye başladı. Sarac bir an kafasını kımıldattığında Natalie az kalsın onu kesiyordu.
''Kıpırdamadan dur.''
Sarac'ın çenesini kavradı, usturayı ağır ağır yanaklarından boynuna kaydırdı. Bıçak sert sakalı kazıdı. Natalie Sarac'ın kendisini izlediğini fark etti. Gözlerinde daha önce görmediği bir şey vardı. Şükran değil, başka bir şeydi. Natalie'nin hoşuna giden bir şey.
Tamamdır dedi aniden, köpüğün geri kalanını sil, saçını da halledelim.
Dönüşüm tamamlanmıştı. Yeni tıraş olmuş, saçı kesilmiş ve temiz kıyafetler giymiş olan Sara çok iyi görünüyordu. Kafasındaki yaradan kalan tek iz Natalie'nin yapıştırdığı avuç içi büyüklüğünde bir bandajdı. Hala rengi soluk ve zayıftı ama bu da zamanla düzelecekti. Biraz neşelenmiş, konuşkanlaşmıştı. Hatta ikisine kahve bile yaptı.
''Şuna bir baksana'' dedi Natalie cep telefonunu ona doğru kaldırıp ne kadar istekli olduğunu belli etmemeye çalışarak. Fotoğrafı ona eve girer girmez göstermeyi tercih ederdi ama Sarac'ın halini gördüğünde fikrini değiştirmişti. Odaklanmasına ihtiyacı vardı, böylece istediği cevabı alabilecekti. Rickard'ın istediği cevabı diye düzeltti kendine.
''Hökberg's Gatan'da çektim'' dedi Sarac tepki vermeyince. ''Adamın köşeden döndüğünü gördüm. Aklıma Roslags Gatan'daki cinayet sonrası polisin yayınladığı tarif geldi.''
Sarac fotoğrafa baktığında midesine kramp girdi. Sonra bu iri yapılı adamı hatırladığını fark etti. ''Bana yardım etti, daha doğrusu Sabatini'ye. Sokağın karşısından koşup geldi ve kanamayı durdurmak için atkımı kullandı.'' Polis gelmeden hemen önce ortadan kayboldu.
Ve olayla bir ilgisinin olmadığını mı düşünüyorsun?
Sarac başını yavaşça iki yana salladı.
Pekala, yazık oldu.
Natalie hayal kırıklığını gizlemeye çalıştı. Rickard'ın aradığı adamın bu olmasını umuyordu. Hatta fotoğrafı ona gösterdiğinde Rickard'ın nasıl tepki vereceğini hayal etmişti. Ona tam olarak istediği şeyi renkli bir biçimde vermiş olacaktı. Oysa aslında verecek hiçbir şeyi yoktu. Hem de hiçbir şey. Kahretsin. Bakışlarını kahve kupasına indirdi diyecek başka bir şey düşünmeye çalıştı.
Nasıl hissediyorsun David?
Kahresi kendisini tekmelemek istiyordu. Klasik spor gazetecisi sorusu. Bir numaralı klişe. Bundan daha iyisini yapabiliyor olmalıydı. Nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Bir yanım her şeyi bilmek istiyor. Her küçük detayı. Başka bir parçam... Omuzlarını silkti. Yalnızca unutmak istiyor.
Natalie'nin bakışlarını yakaladı ve biraz bitkince gülümsedi.
Arada bir yerdeyim. Cambaz ipinde durmaya çalışıyorum.
Kitap ayracındaki adam gibi... Natalie başını salladı.
Sarac da başını salladı derken kaşlarını çattı.
İp cambazı fotoğrafı diye açıkladı Natalie. Arkadaşın Eugene'in sana yolladığı.
Atıf kadının kapıdan çıktığını gördü. Birkaç saat önce içeri girerken onun kim olduğunu hatırlamıştı. Högbergs Gatan'da fotoğrafını çeken kızıl saçlı kadındı. Onun sokağın karşı tarafındaki kırmızı külüstür bir golfa binişini izledi. Kadın arabayı çalıştırdı, bir U dönüşü yaptı ve basıp gitti. Neden olduğunu bilmese de Atıf kamyonetin kontağını çalıştırdı ve onu takip etmeye başladı. Hayır hayır, sadece Natalie'ydi. Yarama pansuman yaptı ve üstümü başımı düzeltti. Ayrılalı biraz oldu. Her şey yolunda, biraz dinleneceğim. Televizyon falan izlerim, bir şey olursa ararım. Sarac aramayı sonlandırdı ve elinde olmadan karşıdaki binanın pencerelerine baktı. Saate, sonra da fotoğrafa baktı. Çevirip arkasındaki yazıyı okudu.
Davide, arkadaşın Eugene von Katzow'dan.
Yazının altında tanıdık bir sembol vardı. İç içe geçmiş iki J, birbirine bakan, iki yüzü olan tek bir kafa. 20 dakika kalmıştı, işe koyulması gerekiyordu. Uzaktan kumanda sehpadaydı. Gürültü patırtılı bir kanal bulana kadar arandı, kanepeye oturdu ama hemen tekrar ayaklanıp jaluzilerden birkaçını indirdi. Sanki ışıktan rahatsız olmuş gibi yapmaya çalıştı. Bir süre sonra tekrar kalktı. Berg'in ona verdiği altı patlar ve kurşun geçirmez yeleğin olduğu çantayı alıp defterini onun içine koydu. Ceketini ve botlarını giydi. Çantayı omzuna atıp sessizce kapıdan sıvıştı. Dışarı çıktığında sağa dönüp duvarda iç bahçeye daldı ve köşedeki çalılıklara kadar ilerledi. Natalie'nin bodrumdaki kilitli dolapta duran ayaklı merdiveni doğru yere koyduğunu görünce rahatladı. Çantayı duvarın üstünden salladı. Sonra dikkatlice merdivene çıkıp elini duvarın kalay levha kaplı tepesine uzattı. Merdiven sallanır gibi oldu ama sonra tekrar sabitlendi. Sarhoş derin bir nefes alıp bir bacağını yukarı attı. Beklediğinden daha iyi gitmişti. Vücudu her geçen gün daha iyi tepki veriyordu. Yine de duvarın tepesinde bir süre hareketsiz kalıp gücünü topladı. Bir an için utandı. Molnar'a yine yalan söylemişti ve onu koruması gereken adamları kandırmıştı. Ama o bir sıçan, rüşvetçi bir polis memuru, hatta muhtemelen bir katildi. Bundan böyle kendi başının çaresine bakmaya çalışmalıydı. Hatalarını düzeltmeyi denemeliydi. Bu kahrolası pisliği temizlemeliydi. Atıf sakindi. Birkaç arabanın golfle arasına girmesine izin verdi. Golfü süren kadının da pek acelesi yok gibiydi. St. Eric's Plan'a uzanan yollarda dolanıyordu. Nihayet bir yükleme alanına park etti. Atıf ağır ağır yanından geçti. Kadının yolcu koltuğuna uzandığını ve kapının kilidini açtığını gördü. Bir U dönüşü yapıp sokağın diğer tarafına park etti. Sarhoş kendi blokunun uzak köşesindeki bir kapıdan çıktı. Olabildiğince hızlı bir şekilde metro istasyonuna doğru yürüdü. Aşağı inip platforma ulaştığında durmayıp karşısındaki merdivenleri çıktı. Kapıları açıp St. Eric's Plan'a vardı. Atıf adamın sırtında çantasıyla meydandan geldiğini gördü. Onu Högbergsgatan'da hemen hatırladı. David Sarhoş'tu aradığı adam. Gülümsedi, motoru çalıştırdı ve elini cebine attı. Silahın serin plastik kabzasını kavradı. Sealarsgatan No 2 Gamlastan. Natalie gaza bastı ve boşluk beklemeden dosdoğru trafiğe çıktı. Sarhoş dikiz aynasından arkalarına baktı ama onları takip eden kimseyi göremedi. Bir çeşit danışmanlık işi yapıyor, eğitim ve seminer veriyor, web sitesi falan, önemli birisi gibi. Cep telefonunu Sarhoş'a uzattı. Web sitesinin arka plan resmi cebindeki fotoğrafla aynıydı. Thames'in üzerinde yürüyen ip cambazı, sirk ipi. Sarhoş hızla metni gözden geçirdi. Eugene von Katzow, Stockholm Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Biriminden emekli bir dedektif teğmen. Şu anda uluslararası güvenlik danışmanı ve eğitimci olarak çalışıyor. Müşterileri arasında OSCE, ASIS, Interpol ve ICC gibi kuruluşlar var. Hepsini okuyamadım. Bir de bir sürü kısaltma var. OSCE, ASCE, her ne altlarsa. Natalie yine şerit değiştirdi. İkisi de güvenlik kuruluşu dedi Sarhoş. Biri hükümetler arası, diğeri özel. ICC de Lahey Uluslararası Adalet Divanı. Dikkat et! Natalie aniden bir taksinin önüne kırdı, şoför frene asıldı ve kornasını öttürdü. Sarhoş yine arkasına döndü. Taksiler dışında tek görebildiği, önünde biçimsiz bir şirket logosu olan beyaz bir kamyonetti. Her şey yolunda gibiydi. 32. ayrımın sonu. Sayfa 356.